Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, Hakikat Yolculuğu'nun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usul Erkam, muhibban Erkam, dergahı hüdaydır mekan, biriniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek, yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verire, bilgi derire, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Cidde Stüdyosu'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, ikinci parçamız ruh, üçüncü parçamız sülale ve dördüncü parçamız olan aileden sonra beşinci parçamız olan beden konusunu işliyoruz. Aziz dostlarım, bu seri, yani 66 parçalı Human Puzzle, insanı oluşturan 66 parça serisi, insanın kendisini tanımasına, kendisini oluşturan parçaların farkına varmasına, beslemediği, ihmal ettiği, unuttuğu içsel ve dışsal parçaları keşfetmesine vesile olması için tasarlandı. Bu program, derinliği itibariyle insana 66 parçası ile bütüncül olarak bakan belki de ilk çalışma. Reklama gerek yok ve kendimizi övmekten Allah'a sığınırız ama lütfen gerekli ihtimamı göstermeniz ve önemini anlamanız açısından siz dostlarıma yeniden hatırlatmak istedim. Hayatımızdaki sıkıntıların, üzüntülerin, stresin ana sebebi ihmal ettiğimiz parçalarımızdaki sıkıntı dolayısıyladır. Vücudumuzu bir arabaya benzetirsek tek başına araba sorunlu değildir. Arabanın herhangi bir yerindeki bir sorun arabayı sorunlu yapar. Motorda, bujilerde, aküde, fren veya debriyaj sistemindeki bir arıza arabayı tökezletir. Ya da koyduğunuz yakıt. İşte aynen öyle. İnsan aslında mükemmel bir yaratıktır. Yaratılmışların en mükemmelidir. Ah seni takvimdir. Yaratılışında bir aksaklık ve hata haşa asla ve asla söz konusu değildir. Ama İhmal ettiği, bakmadığı, beslemediği, unuttuğu, zarar verdiği bir parçası yüzünden tüm sistemi fonksiyon kaybına uğrayabilir. Çok basit bir örnek vermem gerekirse, benzinli bir arabaya dizel bir yakıt koyduğunuzda nasıl ki motoru mahvedersiniz, helal rızık, temiz, tahir ve tayyip gıdaya ayarlı vücudumuza maddi anlamda domuz gibi haram bir gıdayı ya da manevi anlamda kuzu veya dana gibi helal olmasına rağmen çalarak haram yaptığınız bir gıdayı aldığınızda sistem tamamen çöker. Hatta öyle çöker ki 40 gün duanız bile kabul olmayacak şekilde çöker. İşte bu 66 parçalı insan puzzle'ını hazırlamamdaki ana gayem, sizlere sizi oluşturan bu 66 parça hakkında en azından yeteri kadar gerekli bilgi vererek sizi kendi parçalarınıza bakmaya teşvik etmektir. Bakımı gelen parçaların bakımını yapmanızı sağlamaktır. Hani Türkler için at, avrat, silah diye bir binek olarak at sayılır. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyada üç güzellikten, ferahlıktan bir tanesi saydığı hayırlı bir eş olarak, eski dilde avrat, hani hanımefendi anlamında, eşimiz anlamında ve silah. Dolayısıyla bizler için araba çok önemlidir. Türk erkekleri işte 5.000, 10.000 ne kadarsa, hangi periyodik dilimde, zaman diliminde bakım yapılıyorsa arabaların bakımını asla ihmal etmez. Ama vücut bakımımızla alakalı işte 10.000 bakımı, 100.000 bakımı, 1 milyon bakımı gelen vücut parçalarımızın bakımıyla alakalı size bazı önemli bilgiler vermektir. Değişmesi gereken bir parçanız varsa, ki göreceksiniz manevi açıdan değiştirmemiz gereken o kadar çok içsel parçalarımız vardır ki aziz dostlarım, anlattığımda çok şaşıracaksınızdır. Biz bunları neden bu kadar yıl ihmal ettik diye. Dolayısıyla sizlerden özel olarak istirhamım, bu programa lütfen çok ihtimam gösteriniz. Çevrenizi bu konuda haberdar ediniz. Dinlemesi gerektiğini düşündüğünüz dost ve akrabalarınızı bu programdan lütfen haberdar ediniz. Emme bat. Arapça hocalarımız öyle derdi. Bundan kelli, bundan sonra. Şimdi beden konusunda kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Ömrümüzün her saniyesini birlikte geçirdiğimiz bedenimizi gerçekten layıkıyla ve çiğle tanıyor muyuz diye sormuştuk. Beden konusundaki farkındalığımız hem 66 parçalı human puzzle'ını tanımamızı hem de onu yaradan Rabbimizin bu eşsiz sanatı karşısında hayranlığımızı ve dahi ona olan saygımızı ve takvamızı artırmaya vesile olur inşallah. Aziz dostlarım, en son beynimize gelmiştik. Beyin, içimizdeki haberleşme ve kontrol merkezimiz. Bilgisayarımızın CPU'su, ana kumanda merkezi. Şimdi, beyin dediğimizde, insan beyninde yaklaşık olarak 80 ila 100 milyar arasında sinir hücresi bulunduğu tahmin ediliyor. Nöron dediğimiz bu hücreler, sinaps adı verilen bağlantı noktalarında 100 trilyondan fazla bağlantı kuruyor. Yani mesele yalnızca beynimizde kaç nöron, kaç beyin hücresi olduğu değil, bu hücrelerin birbirleriyle nasıl konuştuğu, nasıl iletişime geçtiği. Bir insanın adını hatırlarken, bir cümle kurarken, ayağımızı nereye basacağımızı yürürken, koşarken, hesaplarken, bir kokuyu hissedip çocukluğumuza giderken, sinir sistemimiz elektriksel ve kimyasal mesajlarla çalışarak bize bilgi veriyor. Beyin, omurilik ve bedenin dört bir yanına uzanan sinirler büyük bir haberleşme ağı kuruyor vücudumuzun içerisinde. Bazı hareketlerimizi bilinçli olarak biz yönetiyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz, yürüyoruz, konuşuyoruz, dokunuyoruz, tadıyoruz. Fakat kalp hızımızın, bağırsak hareketlerimizin, terlememizin ve damarlarımızdaki pek çok ayarın önemli bölümü bilinçli talimatımız olmadan otomatik olarak düzenleniyor. Bu sisteme adı üzerinde bu sebeple otonom sinir sistemi deniyor. Yani kendi kendine işleyen, otomatik pilotla işleyen sinirsel düzenleme ağı. Bedenimiz dış dünyayı algıladığı gibi iç dünyasını da algılar. Kalp atışımızı, açlığı, susuzluğu, nefes ihtiyacını, iç gerginliği fark etmemize yardımcı olan bu sisteme interosepsiyon sistemi, yani iç duyum denir. Bedeni tanımak için biraz bu iç mesajları ayırt etmeyi de öğrenmemiz gerekir. Fakat her duyumu hastalık zannetmek beden farkındalığı değildir. Hiçbir duyumu önemsememek de güçlü olmak değildir. Bedeni tanımak, gözlemlemek, değişimi takip etmek ve gerektiğinde uzmanla danışmaktır. Bu şekilde oluşturduğumuz tecrübelerle bedenimizden gelen sinyalleri doğru okumayı ve aldığımız sinyaller doğrultusunda gereğini yapmayı öğreniriz aziz dostlarım. Dolayısıyla aslında bütün farkındalığımız aldığımız sinyalleri doğru okumayı ve bu sinyaller doğrultusunda gerekeni yapmayı içerir. İki ana unsur, hayattaki bütün kaliteyi ortaya koyan. Aziz dostlarım, hayatımızdaki her şey ama her şey sinyaller üzerine kurulur. Mesela biz doktora neden gideriz? Bedenden bir sürü sinyal gelir. Mesela çocuğumuz üşütür, biraz sesi, biraz nefesi, biraz gözleri kızarıp böyle akıntılar, kaşıntılar, öksürükler gelmeye başladığında biz tahmin etsek bile bedenden gelen bu sinyali tam olarak anlamadığımız için, anlasak da ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz için o sinyali yorumlamada, teşhis etmede ihtisaslaşmış bir uzmandan o sinyalin ne anlama geldiğini öğrenir ve ona uygun bir şekilde gereğini yapmaya çalışırız. Sadece bedenle alakalı sinyalleri yorumlamaz. Psikoloji ve psikiyatri ruhsal, zihinsel, sinirsel ve manevi açıdan sinyalleri yorumlar. İleride değineceğim ama Zaman zaman çevremizden sıklıkla duyduğumuz ama çok yanlış bir ifade olan Müslüman psikoloğa gitmez, Müslümanın psikiyatriste işi olmaz cümlesi haddi aşan ve Allah'ın ilmini yok sayan vebali çok ağır bir cümledir. Siddetül Müntaha'da Rabbi ile Miraç mucizesini yaşayan, Cibril-i Emin ile daimi arkadaş olan, kalbi nur ile yıkanmış, seçilmiş ve korunmuş Nebi, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile bazı zamanlarda darlanmışken, korkmuşken, üzülmüşken, başına gelen olayları yorumlamakta, sinyalleri çözmekte zorlanmışken ve hatta vahye ilk muhatap olduğunda başına gelenlerin ne olduğunu, ne anlama geldiğini anlamamışken, bunun için Hazreti Hatice validemizle birlikte bu sinyalleri yorumlaması için yardım istemeye gittiği Varaka bin Ebu Nefel'den bilgi istemişken ve haddi zatında gerek psikoloji ve gerekse psikiyatri bizzat Rabbimizin ilahi ilimlerinden bir ilimken, Müslüman psikoloğa gitmez, Müslümanın psikiyatriyle işi olmaz ifadesi gerçekten ama gerçekten haddini aşan bir cümledir. Resulullah Efendimiz'in hayatına bakalım. Mesela Taif halkı tarafından taşlandığında mübarek ayaklarının kanlar içinde kaldığı ve ağır bir şekilde hor görüldüğü an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir üzüm bağının gölgesine sığınmış ve şu teslimiyet dolu duayı yapmıştır. Allah'ım, kuvvetimin zayıfladığı, çaresiz kaldığımı ve insanlar gözünde hor görüldüğümü ancak sana arz ederim. Eğer bana karşı gazabın yoksa çektiğim mihnetlere ve belalara aldırmam. Aziz dostlarım, size bir Buhari hadis-i şerifi okudum. Metnin orijinali aynen şöyledir. Allahümme ileyke eşku dufe kuvveti ve kıllete hilleti ve havani alennaz. Yani kuvvetimin zayıfladığını, çaresiz kaldığımı, insanlar gözünde hor görüldüğümü diye Allah'a arz ediyor. Çaresiz kaldığını. Yani o Resul bile çaresiz kaldığını hissederken şu aciz halimizle bizim çaresiz kaldığımız anlar olmayacak mı? Mümkün mü böyle bir şey? İlk vahye muhatap kaldığında bir başka örnek, mesela kendinden endişe ederek eve gelip beni örtün, beni örtün diye uykuya dalıp uyandıktan sonra Hazreti Hatice validemize kendimden endişe ediyorum, kendimden korktum diyerek sonra onunla birlikte Varaka bin Ebu Nefel'e gidip başına gelen o bütün olayları anlatarak bir izahat isteyen Allah Resulü'nün hayatı gözümüzün önündeyken bizim korktuğumuz ve kaygı duyduğumuz anlar olmayacak mı? Ya da bir başka örnek. İlk vahiyden kısa bir süre sonra hemen vahyin kesilmesi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir hüzün ve darlık yaşamadı mı? Rabbim beni terk mi etti, bana darıldım endişesiyle dağlara çıkıp hüznünü Allah'a arz etmedi mi? Ve bu derin bekleyiş, bunun olduğunu Kur'an-ı Kerim bizzat Duha suresinde Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı ayetiyle feraha kavuşturmadı mı? Yani böyle bir şey yaşandı kesinlikle. Yani o bile darlanmışken bizim darlanmamamız mümkün mü aziz dostlarım? Dolayısıyla psikoloji de bir ilimdir. İnsan davranışını analiz eder, anlar, yorumlar, düzenler, olması gerektiği gibi tanzim etmekle ilgili bilgiler verir. Bilginin konuşmanın yetmediği ileri düzey sıkıntılı durumlarda bunu psikiyatriye havale eder, ilaç verir, yatakta tedavi protokolleri uygular. Dolayısıyla bu önemli parantezimden sonra inşallah beyne devam edelim. Aziz dostlarım, beynimizin ayrıca bir kendine has bir saati vardır. Aslında yalnızca beynimizin değil, neredeyse her doku ve organımızın günlük ritimleri bulunur ve çok dakiktirler. Gün ışığı ve karanlık bu ritimlerin ayarlanmasında önemli roller oynar. Mesela uyku saatimizi sürekli bozduğumuzda yalnızca ertesi günkü neşemizi etkilemeyiz. Yorgunluğumuz sadece bundan etkilenen şey değildir. Beden muhallebi kıvamına gelene kadar televizyon karşısında pinekleyip gece yarısı yatağa pelte gibi düşüp kaliteli uykudan da kaliteli rüyadan da nasiplenmeyerek gecemizi mahvediyoruz. Ondan sonra teheccüd de, sabah namazı da hak getire. Seher vaktini değerlendirmek hak getire. Halbuki güne nasıl başlayacağımızı uyku kalitemiz belirler. Hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur diye bir atasözümüz var ya. Bu o kadar önemli bir husustur ki uyku. Artık uyku klinikleri kurulmaya başladı. Uyku da bir ilimdir, bilimdir. Dikkat, hormonlar, metabolizma ve bağışıklık gibi pek çok sistemin zamanlamasında zorlayabiliriz. Ama uyku, beynin kapandığı zaman değildir. Farklı bakım, düzenleme, hafıza, hatıra, öğrenme süreçlerine devam ettiği biyolojik bir dönemdir. İşte bu yüzden bedenimizi yalnızca uyanıkken değil, uyurken de tanımak zorundayız. Bizzat uykuyu da tanımak zorundayız. Şimdi bir lokmanın o büyük yolculuğuna bakalım. Küçücük bir lokmanın bedenimizdeki. Biz bir lokmayı ağzımıza alıyoruz, çiğniyoruz, yutuyoruz. Ve lezzetini de hissettikten sonra işin bittiğini zannediyoruz. Oysa beden için büyük yolculuk daha yeni başlıyor. Yutma başladıktan sonra yemek borusundaki kasların dalga biçimindeki hareketleri lokmayı mideye doğru ilerletiyor. Bu harekete peristaltizm deniyor. Sade söylemek gerekirse sindirim borusunun lokmayı sırayla sıkıp ileri taşıması ve mideye ulaşması. Mide yiyeceği yalnızca içeride bekleten bir torba değil. Kaslarıyla onu bir mikser gibi karıştıran, asit ve enzimleriyle yediğimiz gıdaların parçalamasına yardım eden, sonra bu karışımı azar azar ince bağırsağa yollayan bir organ. Pankreasın o dakik enzimleri, karaciğerin ürettiği safra ve bağırsak salgılarının devreye girmesi de vücudun o hassas dakik mekanizması. İnce bağırsak, besinlerden oluşan küçük yapı taşlarını ve suyun önemli bölümünü emerek kana aktarır. Kalın bağırsak suyun geri kalınmasına ve dışkının biçimlenmesine katkı sağlar. Bağırsaklarımızın iç yüzeyi son derece hareketli bir yenilenme alanıdır. Araştırmalar, bağırsak iç yüzeyindeki hücre tabakasını yaklaşık 5 günde bir büyük ölçüde yenilendiğini gösteriyor. Neden bu kadar hızlı dersiniz? Çünkü bu yüzey besinlerle, mikroplarla, kimyasal maddelerle ve mekanik hareketle sürekli temas halindedir. Vücudumuzun en fazla yorulan organlarından bir tanesidir. İçeride büyük bir bakım ekibi vardır. Bir de mikrobiyotamız vardır. Yani bedenimizde yaşayan mikroorganizmalar topluluğu. Eskiden bedenimizde insan hücrelerinden 10 kat fazla bakteri bulunduğu söylenirdi. Güncel hesaplamalar bu rakamı biraz düzeltti. Tipik bir yetişkinde yaklaşık 30 trilyon insan hücresine karşılık 38 trilyon bakteri olabileceği tahmin ediliyor. Yani sayıları kabaca birbirine yakın mertebede. Bu bakterilerin büyük bölümü bağırsağımızda bulunur aziz dostlarım. Bunlar besinlerin bazı parçalarının işlenmesine, bir takım maddelerin üretilmesine ve bağışıklık sistemiyle kurulan ilişkilere katkıda bulunurlar. İşte bu sebeple bilim dünyası son dönemde bağırsağı ikinci beyin olarak görüyor. Lütfen dikkat buyurunuz. Neden ikinci beyin? İnsan bedeninde üretilen mutluluk hormonu serotoninin %85'i bağırsaklarda üretiliyor. Şimdi günlük hayatta, gün içerisinde moralimiz, motivasyonumuz, isteğimiz, arzumuz, hevesimiz, devam edip etmememiz, pes edip etmememiz, kırgınlığımız, üzgünlüğümüz, yorgunluğumuz, yaşadığımız stres, kavgalarımız, dövüşlerimiz, barışlarımız, her şey mutluluğumuzla alakalı değil mi? Kötü bir olayı sevinçli bir halde almakla, zaten dip yapmış bir psikolojiyle almak arasındaki farkı eminim siz de hayatınızda birçok alanda yaşamışsınızdır. Dolayısıyla mutluluğun %85'i bağırsaklarda oluşuyorsa herhalde bu organa biraz daha farklı bakmak, fazla bakmak, iyi bakmak, ihtimam göstermek gerekiyor. Bağırsak hayatımızın, ömrümüzün, sağlığımızın çok önemli bir unsurudur. Bu açıdan bağırsak sağlığına büyüklerimiz çok önem vermişlerdir. İşte tam da burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mide ve bağırsak sağlığımızla alakalı, aslında tüm sağlığımızla alakalı birkaç hadis-i şerifini anmanın tam vaktidir diye düşünüyorum. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır diye buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Eğer mutlaka daha fazla yemek gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini ise nefes alıp vermeye, yani boşluğa ayırsın buyuruyor. Aziz dostlarım, bununla alakalı 2016 Nobel Tıp Ödülü kazanan Japon biyolog Yoshinori Ohshomi otofaji diye bir şey keşfetti. Yani hücrelerin kendi içindeki hasarlı organelleri ve biriken çöp proteinlerini hücresel bir geri dönüşüm mekanizmasıyla parçalayıp yeniden sağlıklı bir hücre ürettiği teziyle 2016 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Burada çok enteresan bir şey var. Yeni bir gen de keşfedilmiş oldu. Sirtüin diye bir gen. Bu otofajinin gerçekleşmesi için sirtüin geninin aktive olması gerekiyor. Buraya dikkat buyurun. Sirtüin geninin aktive olması için de vücudun aç olması gerekiyor. Toklukta bu gen aktive olmuyor, devreye girmiyor. Yani vücudumuzun kendi içindeki hasarlı hücreleri belli bir sistematik içerisinde tedavi etmesi, onarması oruç tutmamıza bağlı. Şimdi Allah Resulüne olan sevgimiz, saygımız, onun bize olan uyarısına uymamamızın hüznüyle birleşerek böyle içi yanık bir tezat oluşturuyor hayatımızda. Mümin bir mideyle yer, kafir veya hırslı kimse 7 mideyle yer buyuruyor. Kendi adıma söylüyorum. Rabbim inşallah dualarının hürmetine bizi tekrar mümin gibi yiyen bir insana dönüştürür ama maalesef biz de birçok mideyle yiyoruz aziz dostlarım. Ve yine öyle buyuruyor. Biz öyle bir topluluğuz ki acıkmadıkça yemeyiz, yediğimiz zaman da doyup mideyi tamamen doldurmadan kalkarız. Ve yemeklerinizi Allah'ı zikir ve namaz ile eritin, yemek üzerine hemen uyumayın. Yoksa kalpleriniz katılaşır ve mideleriniz ağırlaşır diye buyuruyor. İngiliz bir büyükelçi İstanbul'a geldiğinde ilk defa Müslümanları görüyor. İftar şeylerine bakıyor işte Osmanlı'nın o eşsiz ve zengin iftar sofraları. Sonra yemek yeme şeklimize bakıyor. Ya diyor bunlar kesin ölürler bu şekilde. Sonra iftardan bir saat sonra, bir buçuk saat sonra bu camiye doğru yürüyüşler, akın akın teravihe koşuşlar ve bir iki saatlik o teravih namazını gördükten sonra tamam diyor Müslümanlar ölmez. Bu hareketleri yaptıkları için diyor, tabii onu bir hareket gibi görüyor, kültür fizik hareketi gibi haşa ve haşa namazı. Ama Allah Resulü'nün beyanı, yemeklerinizi Allah'a zikir ve namaz ile eritin buyruğu inşallah bizim de zihnimizde, bizim de kalbimizde, gönlümüzde ama amelimizde de var olur. Bağırsağımızda belli probiyotikler var demiştik. Ama her probiyotik ürün herkese uygun da olmaz. Her şişkinlik aynı sebepten de olmaz. Bağırsak sağlığını tek bir mucize gıdaya da takviye bağlamak, bu karmaşık sistemi küçümsemek ama bu sistemin sağlığında, sıhhatinde, afiyetinde, kendi kendine onarmasında açlık yani oruç çok çok önemli bir yere sahip. Hatta o kadar ki son dönemde bütün dünyada aralıklı oruç denilen bir uyarı ya da bir tavsiye reçetelere girmiş durumda. Yalnız bu hani bağırsak sağlığı ve oradaki bakteriler, bağırsak florası derken şu kadarını söyleyebilirim. Aldığımız antibiyotiklerle bağırsak floramızı tamamen mahvetmiş durumdayız. Aziz dostlarım, 2010 yılında çok enteresan bir kabile keşfedildi. Tsimane adı verilen Amazon ormanlarında yeni bir kabile. Ve araştırmalarda bu insanların hiçbir kalp rahatsızlığı olmadığı, kalp damar hastalıklarına uğramadıkları, böbrek sağlıklarının, bağırsak sağlığının inanılmaz güzel olduğu, beyin fonksiyonlarının muhteşem olduğu ortaya çıkınca ilaç şirketleri bu kabilenin peşine düştü. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatlarında suni, yapay, sözüm ona modern hayatın sunduğu hiçbir ürünü tüketmemiş, hiçbir ilacı içmemiş, hiçbir kimyasala maruz kalmamış, hiçbir içinde katkı olan ürünü kullanmamış, hiçbir paketli gıda yememiş olan bu kabilenin bağırsaklarında insan ömrünü uzatan, onun bağışıklık sistemini onaran ve güçlendiren bakteriler keşfettiler. Ve şimdi Tsimane kabilesinin gençlerinden ve çocuklarının bağırsaklarından alınan bu bakterilerle anti-aging ve immün sistemin ilaçlarını yapmanın peşindeler. Yani milyarlarca farklı bakteriyle insana onu verecek bir sistem kurmanın peşindeler. İşte bağırsak sağlığımız bu kadar önemli. Hiç konuşmayız ama ne dedik? İkinci beyin, bağırsak, duygusal beyin, bağırsak. Karaciğerimizde sindirim ve metabolizma dünyasının büyük merkezlerinden bir tanesidir aziz dostlarım. Safrayı üretir, besinlerden gelen maddelerin işlenmesine katkı sağlar. Bazı zararlı maddelerin dönüştürüp uzaklaştırmasında çok önemli bir görev alır. Enerji depolarını yönetir. Ve karaciğerinde kendi kendine onarma kapasitesi gerçekten çok dikkat çekicidir. Şimdi Allah kurtulmaları nasip eylesin. İnşallah bilmeyerek, istemeyerek yapıyorlardır. Bir geçici bir alışkanlıktır. Rabbim kurtuluşlarını nasip eylesin. İçki içen ve bu belaya müptela olan kardeşlerimiz ne yaparlar? Gecenin bir yarısı işkembeciler hep açıktır, oraya giderler. Hem bu sakatat ürünlerinde hem de onun sirkeyle sarımsakla servis edilmesinde bilimsel olarak karaciğerin o içkiyle zarara uğrayan mekanizmasını tedavi edici bir sistem vardır. İşte bu yüzden her gece işkembeciye giderler. Kendi vücutlarına verdikleri zararın farkındadırlar yani. Evet, karaciğerin bu anlamda kendini onarma kapasitesi vardır. Dışarıdan aldığımız bazı gıdalar bu onarmaya destek verir. Fakat bu karaciğerin sınırsızca zarar görebileceği, her gün ona zarar verilebileceği anlamına gelmez. Uzun süreli hasar onarım kapasitesini aşar ve kalıcı bozulmaya yol açar. Rabbim tez zamanda kurtulmanı nasip eylesin diye bu mübarek topraklardan onlar için de duamızı yollamış olalım. Dolayısıyla nasıl olsa kendini yeniliyor. Bir de Münir Hocam otofaji dedi. Biraz oruç tutarsak vücudumuzdaki birçok hastalık kendi kendine onarılıyormuş, düzenleniyormuş, düzeltiliyormuş diyerek bir organı zorlamak, emaneti yanlış kullanmak ve ona Allah muhafaza ihanet etmek anlamına gelir. İşte bu yüzden bedenimizi parça parça bütün yönleriyle tanımak zorundayız aziz dostlarım. Gelelim böbreklere. 5 litre kanla yüzlerce litrelik iş yapan o muhteşem mekanizmaya. Biz böbreklerimizi yalnızca idrar üreten iki küçük organ zannediyoruz. Bazen onları süzek olarak görüyoruz. Oysa böbrekler bedenimizin su, mineral, asit, baz ve atık dengesinde hayati görevler üstlenen çok önemli organlarımızdır. Zaten vücudumuzda yaradan önemsiz bir organ mı yaratmış yani? Haşa. Her böbrekte aziz dostlarım 1 milyon nefron bulunur. 1 milyon, 1 milyon 200. Bunlar yenilenmez. Dolayısıyla böbreklerimiz vücudumuzun diğer tüm organları gibi azami ihtimam göstermemiz gereken, bakmamız gereken, üşütmememiz gereken, korumamız gereken hayati organlarımızdan bir tanesidir. Nefron böbreğin mikroskopik süzme ve ayarlama birimidir. Hani arabalarda böyle filtreler oluyor. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa biraz daha böyle ince bir filtre kullanıyorsanız yani nanopartikülleri bile yakalayacak. İşte öyle iki böbrekte toplam 2 milyon küçük arıtma ve geri kazanım ünitesi bulunur. Resmi sağlık kayıtlarına göre böbrekler bir günde yaklaşık olarak 140 litre civarında süzüntü oluşturacak kadar işlem yapar. Ya hocam bedenimizde 5 litre kan vardı, 140 litre nereden çıktı diyebilirsiniz. Evet, bedenimizde 5 litre kan var ama gün içinde bu kan böbreklerden tekrar tekrar geçer. Gün içinde bu 5 litre kanı o küçücük iki böbrek tam 28 kez böbreklerden süzerek temizler. Böbreklerinden rahatsız olan hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. Eğer akrabalarınız arasında, tanıdıklarınız arasında diyaliz merkezine gitmek zorunda kalan yakınlarınız varsa bir kanın temizlenme işleminin diyaliz makinesine yapılmasının ne kadar acı veren zor bir işlem olduğunu görmüşsünüzdür. Ama vücudumuzda bize hiçbir acı vermeden, bizi zorlamadan, bize fark ettirmeden böbreklerimiz günde tam 28 kez yeniden ve yeniden tüm kanımızı süzerek tertemiz tutuyor. Sadece süzülmüyor. Üstelik süzülen suyun ve yararlı maddelerin çok büyük bölümü yeniden kana alınıyor. Yani burada ana karar verici gıdalarımızın hangisinin vücuda alınıp alınmayacağıyla, hangisinin atılıp atılmayacağıyla alakalı evrenin en değerli laboratuvarı diyebiliriz böbreklerimize. Ve bu işlemin sonunda yaklaşık 1-2 litre idrar oluşur gün içerisinde. Yani böbrekler yalnızca süzmüyor, seçiyor, geri alıyor, geri atıyor, fazlayı ayırıyor, dengeyi yeniden kuruyor. Şöyle düşünün, bir arıtma tesisi önüne gelen her şeyi çöpe atmıyor. Temizlenebilir suyu geri kazanıyor, gerekli maddeleri sistemde tutuyor ve atılması gerekenleri ayırıyor. 1984 yılında OTTÜ'ye ilk girdiğimde, yani OTTÜ'nün atık sularının arıtılarak banyo yaptığımız yurtlardaki sulara verildiğini duyunca böyle bir hafif bir iğrenme gelmişti. Yani o zaman da tabii arıtmayı bilmiyoruz, kimyasal ayrışmayı bilmiyoruz, bu sistemin ne kadar güvenli olduğunu bilmiyoruz. Denizde, nehirde, çayda Anadolu tabiriyle yunmaya, yıkamaya alışmış Anadolu evlatları hani bu modern sistemi anlamakta çok zorlanmıştık yani. Nasıl yani, pis suyla mı yıkanıyoruz gibi? Ama haşa, öyle bir pis su değil, tertemiz bir su. Dolayısıyla böbreklerimiz bunu mikroskobik ölçekte gece gündüz yapıyor ve o kadar çok hassas yapıyor ki bu laboratuvar asla şaşmıyor. Sadece süzme değil, geri dönüşüm değil, susuzluk, tansiyon, kan şekeri, bazı ilaçlar ve farklı hastalıklar böbrekleri etkileyebiliyor ve böbrek bunları da ayarlıyor. Bazen erken dönemde belirgin şekilde şikayet vermese de bizim hani ağrım yoksa her şey yolunda cümlesine sığınarak bedenin bütün organlarıyla alakalı ama hasreten böbrekle alakalı ihmallerimiz Allah muhafaza çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eskiler çok alim, fazıl, hikmetli, irfan, ilim irfan sahibi insanlardı. Ve çok iyi hatırlıyorum, böbreği belli bir kuşakla sararlardı. Şimdi bilim dünyası da böbreğin sıcak tutulmasıyla alakalı bir şeyler söylüyor. Ama şeytanın melun uşakları işte açık bel, açık göbek modasıyla gencecik kızlarımızın, küçücük çocuklarımızın o göbeklerini ortaya koyarak teşhir etmesinin yanında onların sağlıklarını, sıhhatlerini, afiyetlerini de maalesef çalıyorlar. Bir moda uğruna bunu da parantez içerisinde sizlere arz etmiş olayım. Aziz dostlarım, inşallah gelecek hafta biraz immün sisteme değineceğim. Savunma mekanizmamıza bir bakacağım. Ama gelecek hafta görüşünceye kadar ne olursunuz, bedeninizin verdiği bazı sinyaller varsa, bu sinyalleri yorumlamakla alakalı, yorumlatmakla alakalı işi ehline sormamızı emreden Kur'an-ı Hakim'e uyarak emanete sahip çıkmakla alakalı, emanete ihanet etmemekle alakalı bu sinyalleri ehline sorarak, uzmanına sorarak doğru bir şekilde yorumlattığımız ama güvenilir bir şekilde verilen reçeteyi de uyarak bedenimize baktığımız bir dönem inşallah olsun bu dönem. Aziz dostlarım, bu duygularla hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.